Ayrım 29, sayfa 283. Baron İstilası, Timur Soykan. Mustafa Selman, Maximilian Rivkin'in vatandaşlık işlerini kendisini yapmadığını, vatandaşlık aldığını ve ismini Cem Cansu olarak kaydettirdiğini ifade sırasında öğrendiğini söylemişti. Ama telefonda bulunan yazışmaları onu yalanlıyordu. Telefonunda Nikolay adıyla kayıtlı Maximilian Rivkin ile bir yazışması şöyleydi. Nikolay, Ankara tamam, başvuruda dedi. Mustafa Selman, iyi akşamlar Nikolay Bey, pazartesi ben arayayım, garanti olsun. Nikolay, aramaya gerek yok, süreci başlattı. Mustafa Selman, önemli olan onayı vermesi. Nikolay, şu anda rezidans süreci devam ediyor. Neden tek ikametgahına onay vermiyorlar? Mustafa Selman, pazartesi telefonla arayıp bilgi almaya çalışacağım. Nikolay, süreci devam ediyor diye aramanıza gerek yok. Şimdi herhangi bir şüphe uyandırmayın veya alarm vermeyin. Konutu işleme koymalarına izin verin. Mustafa Selman, tamam sen nasıl istersen. Yani Maximilian Rifkin şüphe uyandırmamak için dikkatli davranılmasını istiyordu. Bu vatandaşlık işi sırasındaki yazışmalarda gerçekten Nikolay Ankov adı geçiyordu. Sadece iş yerinin WhatsApp grubunda bir çalışan Maximilian adını geçirmişti. Mustafa Selman çalıştığı avukata gönderdiği WhatsApp mesajında ise Cem Cansu, bu ismi istiyor Nikolay Ankov, Türk isim, avukat, okey abi diye yanıt veriyor. Hakan Ayık, Nikolay Ankov'a vatandaşlık verildiğine dair ekran görüntüsünü Mustafa Selman'a gönderip, ''Merhaba, Nikolay başvuru bu yazıyor, iyi mi demek, kazandı mı demek?'' Mustafa Selman ise, ''Evet abi, hayırlı olsun.'' diye yanıt veriyor. Yani ifadesinde anlattıklarının aksine Rivkin'in vatandaş olduğunu ve Cem Cansu ismini aldığını daha önce bildiği ortaya çıkıyor. Polis Mustafa Selman'a ifadesindeki bu çelişkileri sorduğunda yanıtı şu oldu: Nikolay Ankov isimli şahısla çok ilgilenmediğim için, beni ilgilendirmediği için bu yazışmayı hatırlamadım. Bu nedenle TC vatandaşlığı alıp almadığını bilmediğimi yukarıda beyan etmiştim. Acaba yasalara aykırı bir şekilde vatandaşlık alındığı için izler yok edilmiş olabilir mi? Bilmiyoruz. Ancak ağabeyi Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı olan bir kişinin suçlularla vatandaşlık işlerinde bir araya gelmesi büyük soru işaretleri yaratıyordu. Üstelik Maximilian Rivkin'in yabancı bilgi sistemindeki bilgilerine bakıldığında Mustafa Selman'ın sahibi olduğu Visal Danışmanlık Şirketi'nin adresi görünüyordu. Rivkin'in verdiği irtibat numarası da Mustafa Selman'a ait cep telefonuydu. Bunlar sorulduğunda Mustafa Selman, ben Maximilian Rivkin adında kimseyi tanımıyorum. Bu kişinin benim telefonumu ve iş yerimin adresini ne şekilde bulup kendisinin adresi ve iletişim olarak verdiğini bilmiyorum. Ben bu şahsı tanımıyorum dedi. Sonuçta ABD'nin kırmızı bültenle aradığı büyük uyuşturucu baronu Maximilian Rivkin artık Cem Cansu'ydu. TC pasaportuyla uyuşturucu kaçakçılığı için görüşmeler yapmaya gidebilirdi. TC kimliği taşıyordu. Yakalandığında ABD veya başka bir ülkeye iade edilemezdi. Hatta seçimlerde oy kullanabilir, kendisine bu olanağı sağlayan iktidara oy vererek destek olabilirdi. Parmak izi sistemi neden uyarmadı? Maximilian Rivkin'in parmak izi kontrolünden nasıl geçtiğini halen bilmiyoruz. Comanchero çetesinin operasyonundan sonra polis bu sorunun peşine düştü. Olay yeri inceleme şube müdürlüğü 4 Kasım 2023'te emniyetteki kayıtları inceleyip bir uzmanlık raporu hazırladı. Vatandaşlık başvurusu sırasında Nikolay Ankov adına alınan parmak izi kayıtlarıyla Maximilian Rivkin'in kimlik bilgileriyle alınan parmak izi kayıtlarının aynı olduğu tespit edildi. Normalde oturum izni ve vatandaşlık başvurusu sırasında sistemin uyarı vermesi, kırmızı bültenle aradan uyuşturucu baronunun başvurusunun reddedilmesi, yakalanması gerekirdi. Sistemi kim ya da kimler devre dışı bırakmıştı? Polisler sorgu sırasında Mustafa Selman'a uyuşturucu baronlarına Türk vatandaşlığı kazandırarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin manevi itibarını zedelediğini söyledi. Mustafa Selman'ın yanıtıyla yeni bir skandal ortaya çıkıyordu. Kesinlikle buna katılmıyorum. Ben hiç kimsenin işlemini sahte ya da illegal yolla yapmadım. Hiç kimsenin kırmızı bültenle arandığını bilmiyordum. Hakan Reis ile tanıştığımda 2 tane ruhsatlı silahı vardı. Eğer bu iddia doğruysa Avustralya tarafından 2010'dan beri kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronuna Türkiye'de 2 tane silah ruhsatı verilmişti. Bu silahlar hangi valilik tarafından ve ne zaman nasıl verildi sorusu ortada duruyor. Vatandaşlığı veren devletimiz. Mustafa Selman ifadesine şöyle devam etti. Bu adamın kaçak göçek işlerle uğraştığını bilmiyordum. Ben kesinlikle devletimi zarara sokacak bir iş yapmadım. Ben sadece işimi yaptım. Vatandaşlığı veren makam devletimiz, tahkikatı yapan makam devletimiz. Nikolay Ankov ile aynı kişi olduğunu söylediğiniz Maximilian Rivkin isimli şahıs İzmir'de parmak izi verdi. Ben bu adamın kaçak göçek bir şey yaptığını düşünemem. Elbette Mustafa Selman suçluysa bile bu işleri tek başına yapmış olamaz. Devlet içinde ve halen kalın perdelerin ardında çok güçlü isimler bu işten cebini doldurmuş olmalı. Türkiye'deki Comanchero skandallarında akıllara durgunluk verecek yeni bir sayfaya geçiyoruz. Yeni Zelandalı baron Türk vatandaşlığı pazarladı. Konuyu baştan şöyle özetleyelim. Comanchero çetesinin Yeni Zelandalı yüksek komutanı kırmızı bültenle aranırken İstanbul'da vatandaşlık işleri yapan büroda pazarlama danışmanı olarak sigortalı çalıştı. Üstelik bu kişinin en az 100 milyon dolar serveti vardı. Evet, bunu bile gördük. Mark Douglas Baddell'ın Temmuz 2022'de KKTC'de yakalanıp Avustralya'ya iade edilmesinden sonra Comanchero çetesinin yüksek komutanı olan Duax Ngakoure uyuşturucu kaçakçılığını İstanbul'dan yönetiyordu. Uluslararası medyada özellikle Yeni Zelanda ve Avustralya medyasında hakkında onlarca haber olan uyuşturucu baronu Türkiye'de oturum izni almayı başarmıştı. Çalışma izni de vardı. Hatta eşi adına şirketler bile kurmuştu. Önceki sayfalarda Duax Ngakoure'nun 2 Pakistanlı'nın Türkiye'ye yerleşmesi için faaliyet yürüttüğünü anlatmıştık. Yeni Zelandalı adam Türkiye'de oturum izni ve vatandaşlık işleriyle çok uğraşıyordu. O da Mustafa Selman'ın Visal Danışmanlık Hizmetleri şirketi ile irtibatlıydı. Mustafa Selman, Ngakoure'nun eşi ve çocukları için oturum izni almıştı. Bunun karşılığında Mustafa Selman'a 250 bin lira ödemiş görünüyordu. Mustafa Selman ifadesinde Ngakoure ile 2017 yılında tanıştığını anlattı. Bu ifadeden Ngakoure'nun Truva Atı Kalkanı operasyonundan en az 5 yıl önce Türkiye'ye yerleştiğini anlıyoruz. Mustafa Selman şunları söyledi. Bu şahsın oturum izni almak için Hakan Reis vasıtasıyla tanışmıştım. Bu şahısa da 2017 yılında tanışmıştım. Bu şahsın eşinin faaliyetini tam olarak bilmiyorum ama spor malzemeleri sattığını bana yanında çalışan Uğur İnal söylemişti. Ngakoure benim şirketime oturum izni ve vatandaşlık işlemleri için müşteri yönlendiriyordu. Zamanla bu kişi bana çok müşteri yönlendirmeye başlayınca kendisinin benden şöyle bir talebi oldu. Ben sana müşteri gönderiyorum, sen de beni şirketinde çalışan olarak göster. Bana mantıklı geldi. Amacım bu kişiyi şirketimde çalışan olarak göstermem halinde bana daha çok müşteri getireceği kanısıydı. Ancak yanıldım. Bu şahsı şirketimde çalışan olarak yanlış değilsem 2020 yılında göstermeye başladım. Çalışan olarak gösterildikten sonra bu kişi müşteri getirme konusunda yavaşladı. Bu kişi beklentilerimi karşılamadı. Bu kişinin 2023 Mart ayında çalışma izni bitiyordu. Bu şahsın şirketim üzerinden çalışma iznini uzatamayacaktım. Bu durumu kendisine anlatmayı planlarken 2022 yılı Kasım ayında Çalışma Bakanlığı'ndan bana gelen mailde Duax'ın çalışma iznini iptal ettikleri, benim bu şahsın çıkışını vermem gerektiği belirtildi. Bu mailden hemen sonra çıkışını verdim. Kendisini yasal süre olan 10 gün içerisinde ya oturma izine başvurmalısın ya da ülkeyi terk etmelisin diye sözlü olarak bilgilendirdim. Çalışma izni rezaleti. Uluslararası uyuşturucu baronu Comanchero çetesinin yüksek komutanı, yabancılara vatandaşlık sağlayan şirkette pazarlama danışmanı olarak 18 Temmuz 2020 ile 11 Aralık 2022 tarihleri arasında çalıştı. Ironside operasyonundan sonra Ağustos 2021'de Yeni Zelanda uyuşturucu madde ticareti ve kara para aklamak suçlarından hakkında kırmızı bülten çıkartmıştı. Yani SGK'lı olarak işe alındığında hakkında kırmızı bülten yoktu ama uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetleri biliniyordu. Kırmızı bülten çıkarıldıktan sonra yaklaşık 1,5 yıl sigortalı çalışmaya devam etmişti. Büyük rezaletti. Mustafa Selman Engakuru hakkında ifadesinin devamında onunla ticari bir ilişkisi olmadığını savundu ve şöyle dedi. Bu şahsın benim şirketimde pazarlama danışmanı olarak çalışmasından başka herhangi bir iş yaptığını ya da ne iş yaptığını bilmiyorum. Bu kişi her ne kadar benim şirketimin çalışanı olarak görünse de iş yerime gelip gitmez. Sadece benim şirketime vatandaşlık ve oturum izni için müşteri gönderirdi. Polis Mustafa Selman'a Duax, Hohemo, Engakuru isimli şahsın hesaplarında yüksek miktarda nakit olmasına rağmen şirketinizde pazarlama sorumlusu olarak sigorta kaydının bulunmasının nedeni nedir diye sordu. Mustafa Selman'ın yanıtı düşündürücüydü. Bu şahsı tanıdığımı, ilişkilerimi yukarıda açıklamıştım. Bu şahsın bu kadar parasının olduğunu bilmiyordum. Bu şahsın uluslararası seviyede kırmızı bültenle aranmasının olduğunu bilme şansım yoktur. Çünkü resmi bir devlet kurumu olan Çalışma Bakanlığı tarafından kendisine verilen resmi çalışma izni vardır. Kırmızı bültenle aranması olan yabancı uyruklu bir şahsa resmi çalışma izni verileceğini bilmiyordum. Bu şahsın vatandaşlık başvurusunun olup olmadığını bilmiyorum. Benim şirketimde bu şahsın böyle bir başvurusu yoktur. Comanchero çetesine yönelik operasyonun soruşturma evrakından oturma izni ve vatandaşlık konusundaki faaliyetlerini öğreniyoruz. Şimdiye kadar anlattıklarımızı özetlersek, Hakan Ayık'ın Hollandalı eşini Türk vatandaşı yapmaya çalıştığını ama sonuç alamadığını biliyoruz. Ama oturma izni almayı başarmışlar. Ayrıca Hakan Ayık'ın kırmızı bülten aranmasına karşın iki ruhsatsız silah aldığı iddiası var. Comanchero çetesinin lideri Duax Engakuru eşi ve çocukları oturum izni ve çalışma izni almıştı. Hatta Engakuru vatandaşlık pazarlamacısı olarak bir şirkette sigortalıydı. Çetenin Engakuru'dan önceki lideri Mark Douglas Battle'da İstanbul ve Bodrum'da gayrimenkuller almış ancak vatandaşlık almayı başaramamıştı. Oturma izni konusunda bilgi sahibi değiliz ama tahmin etmek zor değil. Avrupa'nın önemli uyuşturucu kaçakçılarından Maximilian Rivkin ise önce oturma izni daha sonra vatandaş olmuştu. Comanchero çetesinin Mersin yolculuğu. Mustafa Selman'ın sorgusunda Türk vatandaşı olan bir kişinin daha adı sık olarak geçiyordu. Henry Cuhari. Bu kişi Türk vatandaşı olduktan sonra Can Kaan adını almıştı. Mustafa Selman ifadesinde Henry Duhari'nin vatandaşlık işlemlerini kendisinin yapmadığını söyledi. Ben tanıdığımda Türk vatandaşı olmuştu dedi. Henry Cuhari'yi gözaltına alınmasından 5-6 ay kadar önce Hakan Ayık vasıtasıyla tanıdığını söyledi. Polis Mustafa Selman, Hakan Ayık ve Henry Cuhari'nin birlikte Mersin'e gittiklerini tespit etmişti. Bu sorulduğunda Mustafa Selman şunları söyledi. Henry Cuhari'nin Mersin'deki gümrüğe Dubai'den Efe eşyası gelmiş. 2 yıldır kendisi bu eşyaları isim yanlışlığından dolayı alamadığını Hakan Reis aracılığıyla bana aktardı. Kendisine çok farklı insanların senin işini çözeriz diyerek çok paralar istediğini bana söylediler. Ben de kendisine birlikte gümrüğe gitmemiz gerektiğini, gümrük yetkilileriyle görüşmemiz gerektiğini, eksiklikleri gidererek eşyalarını alabileceğimizi söyledim. Bu şahıs ve Hakan Ayık'la birlikte eşyalarını almak için Mersin gümrüğüne 2 defa gittik. Mersin limanı son yıllarda kokain kaçakçılığı ile gündeme gelmişti. Türkiye için açık ara rekor olan kokain yakalamaları olmuştu. Mustafa Selman ise bu eşyaların değerli tablolar ve ünlü sporcuların formaları olduğunu ifade etti. Operasyon olduğunda bu eşyaları alma aşamasına geldiklerini söyledi. Hakan Ayık ile çok yakın olduğu anlaşılan Henry Cuhari'nin nasıl Türk vatandaşı olduğunu öğrendiğimizde bir rezaletle daha yüzleşmemiz büyük olasılık gibi görünüyor. Comanchero çetesinin Avustralya'da doğan Türk üyelerinden Barış Tükel de Mustafa Selman'ın ofisine gelmişti. Latin Amerika'dan kokainin getirilmesinde kilit isim olan ve 2021'den beri ABD tarafından kırmızı bültenle aranan Barış Tükel, yabancı eşine oturum izni ve vatandaşlık almaya çalışıyordu. Mustafa Selman bu başvuruları yapmıştı. 4,5 milyar liraya el konuldu. 2 Kasım 2023'teki kafes operasyonundan önce Mali Suçları Araştırma Kurulu'dan yani MASA'a Comanchero çetesinin mali hareketlerinin incelenmesi için şüphelilerin isimleri iletilmişti. MASAK raporunda anlatılan 4,5 milyar liralık mal varlığı çetenin ve kara paranın Türkiye'de çok rahat hareket ettiğini ortaya koydu. Çete üyeleri 22 şirkete ortak olmuştu. Üçüncü kişiler üzerinden yürüttükleri kara para trafiğinin çok daha büyük olduğuna şüphe yoktu. 13 Şubat 2023 tarihinde MASAK raporuna 6 Mart 2023'te ek rapor gönderilmişti. Bu rapora göre Comanchero çetesinin yöneticileri ve üyeleri suçtan elde ettikleri mal varlıklarını aklamak için çok çeşitli yöntemlere başvurmuştu. Özellikle yanlarında çalışan güvendikleri kişiler üzerinden işlemler yapmaya gayret etmişlerdi. Suçtan elde edilen parayı finansal sisteme sokmak için değişik iş sektörlerinde şirketler kurmuşlardı. En vahimi para transferlerini sorunsuz ve hızlı yapmak için döviz bürosu bile kurmuşlardı. Ayrıca oteller satın alarak kara para aklamış ve sıcak para döngüsü yaratmışlardı. Ancak MASAK raporu dev uyuşturucu organizasyonundaki paranın küçük bir kısmını ortaya koyabildi. Teknolojiye yatkın çetenin soğuk para cüzdanları, elektronik hesaplar, coin hesapları ve dijital para hizmetlerinden sonuna kadar faydalandığını tahmin edebiliriz. Bunları tespit edecek olanaklar yoktu. MASAK sadece şirket ve banka hesap hareketlerinden tespitler yapmaya çalışmıştı. Konut, otomobil, arsa gibi mal varlıklarını belirlemişti. Comanchero çetesini Türkiye'ye taşıyan Hakan Ayık hakkındaki MASAK raporuna atıf yapan savcılık şu tespiti yapmıştı. Suçtan elde ettiği gelirleri aklamak maksadıyla birçok finansal faaliyette bulunduğu, bu faaliyetlerinin birçoğunda üçüncü kişiler üzerinden hareket ettiği, adına kayıtlı şirketler üzerinden döviz bürosu ve otelcilik gibi faaliyetler yürüttüğü, ayrıca taşınmaz ve araç alımı gerçekleştirdiği, banka hesaplarında yüklü miktarda döviz cinsinden mevduat bulundurduğu, suçtan elde edilen gelirleri akladığı tespit edildi. Baron'un üzerine kayıtlı otel. Hakan Ayık, Apex World Tourism Otelcilik Gıda Teknoloji Anonim Şirketi'nin sahibiydi. Ticari Sicili gazetesine göre 2018'de kurulan şirketin sermayesi 1 milyon liraydı. Şişli Esentepe'deki King Cross Oteli bu şirkete ait görünüyordu. Hakan Ayık soy ismini reis olarak değiştirdiğinde bu değişiklik ticari kayıtlara da işlenmişti. Hakan Ayık'ın kuzeni ve suç ortağı Erkan Yusuf Doğan'ın kayınpederi İmam Gül'ün Apex World şirketinde bekçi olarak çalıştığı görülüyordu. Ancak bu kişinin hesaplarına döviz ve TL cinsinden yüklü miktarda girişleri, transferler olduğu tespit edildi. Ayrıca resmi kayıtta bekçi olarak çalıştığı görülen adamın üzerine lüks araç ve değerli araziler kaydedilmişti. Bu işlemleri damadı Erkan Yusuf Doğan için gerçekleştirdiği tespit edildi. Kırmızı bültenle aranan Erkan Yusuf Doğan'ın banka hesaplarında kaynağını açıklayamadığı yüklü miktarda döviz vardı. Üçüncü şahıslar üzerinden yapılan para transferlerine ilişkin bir başka örnek ise Apex Tourism AŞ'de sigortalı olarak çalışan Melly Delana Lagi'ydi. Hakan Ayık ile bağlantılı para transferleri yapmıştı. Hesabına nakit yatan tutarlardan 4,5 milyon doları transfer etmişti. Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki kuşkulu olarak nitelendirilen bazı firmalara para göndermişti. Kanada'da faaliyet gösteren ve kripto telefonlar satan Sky Global firmasına 446 bin dolar göndermişti. Sky ECC'yi üreten bu şirketin sahibi tutuklanmıştı. Melly Delana Lagi'de Avustralya tarafından mavi bültenler anıyordu. Hakan Ayık Türkiye'ye geldiği ilk günlerden itibaren parasını aklama arayışına girmişti. Biblos Alaçatı Resort Oteli satın almıştı. Hasan Savaş otelin %50 ortağı görünüyordu. 2014'te hisselerini Hakan Ayık'a devretti. 2016'da ise Hakan Ayık otelin tüm hisselerini Hasan Savaş'a devretmiş görünüyordu. Ancak Hakan Ayık'ın şoförü olan Hakan Kara ifadesinde otelin aslında Hakan Ayık'a ait olduğunu net şekilde ifade etmişti. 29. ayrımın sonu. Sayfa 291.